家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 25 Şubat 2020 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Dr. Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler ikinci konu başlığımız olacak bugün. Spor yazarı Hasan Ötgün stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ömer Aslan olacak. Amerika Birleşik Devletleri Taliban arasında imzalanacak olan barış anlaşmasını konuşacağız. Bir de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Hindistan gezisi üzerine değerlendirmeler yapacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet'in manşeti mağara insanları. İdlib kırsalından sınırdaki kamplara ulaşamayan siviller mağaralara sığınarak rejim bombalarından korunuyor. Rejimin İdlib'e yönelik operasyonları sivil milis ayırt etmeksizin sürüyor. Ev ve çadırları bombalanan siviller çareyi kazdıkları tüneller ve mağaralara saklanmakta buluyor. Güvenlik nedeniyle adını veremediğimiz bir bölgedeki mağarayı yaşam alanına çeviren 50 kişilik 9 aile 20 metrekarede hayata tutunmaya çalışıyor. Kefer Nuran'dan kaçtıklarını anlatan Sepha isimli İdlib'li, yılan ve böcek dolu bir mağarayı 4 günde temizledik. Çocuklarımızın hepsi hastalandı. Artık evimize, köyümüze dönmek istiyoruz. En kötü evde yaşamak, göçmen olmaktan iyidir. Evimiz yıkıldı ama yine de orada yaşamayı tercih ederiz, dedi. Milliyet gazetesinin sür manşeti Orta Doğu'da panik başlığını taşıyor. Koronavirüsten 2610 ölü. Tüm dünyada can almaya devam eden yeni koronavirüs salgını COVID-19 korkunç bir hal almaya başladı. İran'da ilk olarak Kum şehrinde görülen COVID-19 salgını başkent Tahran'ın yanı sıra Gilan, Merkezi ve Mazenderan eyaletlerine de sıçradı. Ülkede resmi rakamlara göre ölü sayısı 8'e çıktı. Ancak sadece Kum'da 50 kişinin öldüğü öne sürüldü. Irak, Bahreyn ve Afganistan'da da ilk vakalar görüldü. İtalya'da ölü sayısı 7'ye yükseldi. Hürriyet gazetesinin manşeti: yasaklayın şu zehri. Hamburgerden salam sosise kadar Çin tuzunun kullanılmadığı hazır gıda neredeyse yok gibi. Daha çok yemeği tetiklediği için bazıları ölümcül birçok hastalığa yol açıyor. MHP yasaklansın diye teklif verdi. Çin tuzu, monosodyum glutamat, döner, hamburger, salam, sosis, köfte harcı, et suyu, cips, kraker, hazır çorbada lezzet vermesi için kullanılıyor. Doyma hissini yok ettiği için aşırı kilo aldırıyor. Epilepsi, Alzheimer, Parkinson, ALS'yi tetikliyor. İnsülin direncine, pankreas hasarına, kalp krizine neden olabiliyor. MHP'li Mustafa Vahapoğlu ile Esin Kara, İşte bu nedenlerden dolayı bu kimyasalın yasaklanması için meclise yasa teklifi verdi. Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Sinan Vargı da teklifi destekliyor. Vargı, 31 yıldır yasaklanması için mücadele ediyorum. Toplum sağlığı için yasaklanmalı, dedi. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu, kullanmam, tavsiye etmem diyor. Çin tuzunun uzak durulması gereken bir kimyasal olduğunu söyleyen Osman Müftüoğlu, ben Çin tuzu bulunan hiçbir ürünü kullanmıyorum, dedi. Sabah gazetesinin manşeti: hayal etti, azmetti, başardı. Gaziantep'li 3 çocuk annesi Sakine Çakır, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteyi dışarıdan bitirdi. KPSS'yi de kazanıp öğretmen oldu. Sakine Çakır müthiş öyküsünü şöyle anlattı. İlkokul 3'te ailem okuldan aldı. 17'sinde anne oldum. Mutlaka okuyacağım dedim. Dışarıdan eğitimle, öğretmen görmeden ilk orta ve liseyi bitirdim. Çocuklarımla ders çalıştım. Kızımla aynı yıl üniversite sınavına girdim. 40 yaşında açık öğretim fakültesini kazandım. 44'ünde mezun oldum. KPSS'yi kazandım. Öğretmen atandım. 3 yıldır Silopi'de anaokulundayım. Herkese öğüdüm şu: büyük hayaller kurun, sonuna kadar peşinden gidin, asla pes etmeyin. Yeni Şafak gazetesinin manşeti: Çin'de Wuhan, İran'da kum. Koronanın ikinci üssü haline gelen İran'da tedbir sıfır. İran'ın kum şehri, Çin'in Wuhan kenti gibi COVID-19 virüsünü yayan bir merkez haline geldi. Kum'dan İran'ın 11 şehrine yayılan virüs, komşu ülkeler Türkiye, Afganistan, Irak ve Suriye'yi tehdit etmeye başladı. Krizin ciddiyetini anlayamayan Tahran yönetimi ise önlem almamakta direniyor, demiş Yeni Şafak gazetesi. Suriye'ye yayılırsa endişesi var. İran Necef kentinde İranlı bir öğrencide virüs tespit edildi. Suriye'de, Şam'da 2, Laskiye'de 3 kişinin öldüğü ifade ediliyor. Ülkenin kuzeyinde yaşayanlar endişeli, demiş Yeni Şafak gazetesi. İran, Afganistan virüs hattı diyor bir başka başlık. İran'ın Irak, Suriye ve Lübnan'a gönderdiği Şii Afgan milisler virüs tehlikesini büyütüyor. Milislerin çatışmalardan önce kumda bir süre kaldığı ve türbeleri de ziyaret ettikleri biliniyor. Ayrıca Şii medreselerinde eğitim gören çok sayıda öğrenci var. Yeni Birlik gazetesinin manşeti: kırmızı alarm, COVID-19 yayılıyor. Koronavirüs vakaları ve ortaya çıktığı ülkelerin sayısı giderek artarken salgının dünya çapında yayılmasından ve kontrolden çıkmasından endişe ediliyor. Vakaların çoğu Çin'de olmakla birlikte Güney Kore, İtalya ve İran gibi ülkelerin virüsü kontrol altına almakta güçlük çektiği belirtiliyor. Çin'de bugüne dek 77 bin aşkın vakanın ortaya çıktığı ve 2600 kişinin öldüğü açıklandı. Pazartesi günü Kuveyt, Bahreyn, Afganistan ve İran Necef kentinde de ilk vakaların açıklanmasıyla koronavirüsün yayıldığı ülke sayısı 30'u, Çin dışındaki vaka sayısı 1200'e aştı. Bu 4 ülkedeki vakaların İran'la bağlantılı olduğu belirtildi. Uzmanlar son günlerde Çin dışında ortaya çıkan vaka sayısının artmasıyla pandemiye giderek daha fazla yaklaşıldığını, yani kontrolden çıkmaya daha çok yaklaşıldığını söylüyor. İtalya'da koronavirüs taşıyan iki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e yükseldi. Ülkede başta virüsün yayıldığı kuzey bölgelerde olmak üzere bir panik havası hakim olmaya başladı. Virüsün şu ana kadar en yaygın görüldüğü kuzeydeki Lombardiya bölgesinin en büyük kenti Milano'dan panikle stok yapmak isteyenler yüzünden süpermarket raflarının boş kaldığını gösteren görüntüler geliyor. 11 kasabaya giriş çıkış yasağı getirildi. Buralarda yaşayanlardan evlerinden çıkmamaları istendi. Milat gazetesinin manşeti İdlib'de kıyım. Rusya 5 Mart öncesi pazarlık için sivil katliamına hız verdi. Dünyanın gözü önünde Kırım'ı ilhak eden Rusya masada elini güçlü tutmak için İdlib'i de harabeye çeviriyor. Rusya İdlib'de 18 yerleşim birimini aynı anda bombardımana tuttu. Türk Gün gazetesinin manşeti korona kapıya dayandı. Komşumuz İran'da koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye tedbirleri artırdı. İki ülke arasındaki tüm sınır kapıları geçici olarak kapatıldı. Çin'de ortaya çıkıp diğer ülkelere de yayılan koronavirüs komşularımıza da sıçradı. İran'da iki gün içinde 12 kişi öldü. Toplam vaka sayısı 47'ye çıktı. Virüs dün de Irak'ın Necef kentinde İranlı bir öğrenci de görüldü. İtalya'da da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, vaka sayısı 152'ye yükseldi. Türkiye alarma geçerek önlemleri üst düzeye çıkardı. İran'dan Türkiye'ye yapılacak kara ve demir yolu geçişleriyle tüm uluslararası uçuşlar durduruldu. İran'a açılan Van Kapıköy, Hakkari Esendere, Ağrı Gürbulak ve Dilucu sınır kapıları kapatıldı. Gürbulak sınır kapısında termal kamera kuruldu. Sınır kapısından yabancıların girişine izin verilmiyor. Türkiye'den İran'a geçişler ise kontrollü devam ediyor. Türkiye gazetesinin manşeti dağdan inene terapi, anneler terörü bitiriyor. PKK'dan kaçan gençler psikolojik yardım sonrası işe ve okula hazırlanıp topluma kazandırılıyor demiş Türkiye gazetesi ve 9. mutlu son başlığı var. HDP önünde nöbet tutan muhteber birlik 5 sene sonra oğlu Veysi ile kavuşup hasret giderdi. Akşam gazetesinin manşeti trafikte yaya kaldık. Sürücüler geçitlerdeki yaya geçiş üstünlüğüne hala izin vermiyor. Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla ilan edilen seferberliğin ardından akşam yaya geçitlerini mercek altına aldı. Görüntülere göre durum vahim. Adana caddelerinde yayalar geçitleri kullanamadı, bazıları iki araç arasında kaldı. Sürücüler yaşlı ve hamilelere de, bebeğiyle bekleyen annelere de yol vermedi. Bugün son gazetemiz Yeni Akit gazetesi olacak. Yeni Akit gazetesinin manşeti ümmetin ordusunu Türkiye yetiştiriyor. Mehmetçik 77 ülkeden 30 bine aşkın askere eğitim desteği veriyor. Bir yandan milli savunma sanayini hızla geliştiren Türkiye, diğer yandan insani anlamda yardım eli uzattığı mazlum ülkelerin askerlerini eğitiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar çoğu İslam coğrafyasında bulunan 77 ülkeden 32 bineni aşkın askeri personeli yetiştirerek istikrar ve huzura katkı sağladı.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Semih Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Semih Kılıç günaydın.
Günaydın Arzu Türkdoğan.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, haftanın ikinci iş günündeyiz ve yine Türkiye'nin gündemi oldukça yoğun olduğunu söyleyelim. Öncelikli olarak devletin zirvesinin programıyla başlayacak olursak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Erdoğan Bakü'de Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak. Önemli görüşmeler yapılacak burada. Ardından Türkiye'ye dönecek Cumhurbaşkanı. Tabii ki devletin zirvesinin programının yanı sıra diğer başlıklara bakacak olursak mecliste de bugün hareketli bir gün olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki öncelikli olarak bugün salı ve partilerin grup toplantıları var. Grup toplantılarında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grubuna seslenecek. Hem partisinin hem de Türkiye'nin gündemine ilişkin önemli başlıklar konuşulacak. Yine saatimize baktığımızda 13.30'u gösterdiğinde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partilerine seslenecek. Tabii ki bunun yanı sıra mecliste hareketli günler yaşanıyor demiştik. Bu noktada genel kurulda da ürün güvenliği mesaisi devam ediyor. Bunun yanı sıra asgari ücret teşviği, gazilere ikinci maaş içeren teklifte yine görüşülen konular arasında. Bunlarla birlikte Ankara Barosu mülteci hakları merkezi temsilcileri de yine göç ve uyum alt komisyonunda bir açıklama yapacaklar, bir sunum yapacaklar. Tabii ki bunlarla birlikte adli başlıklarımız da var bugün öne çıkan onlar. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişim davaları olduğunu söyleyebiliriz. Muhafızalayı Komutanlığı davası var, Akıncı Üssü davası var. Muhafızalayı Komutanlığı davasında tanıklar dinleniyor. 521 sanıklı davada, Akıncı Üssü davasında yine 475 sanıklı ve burada da sanıkların esasa karşı savunmaları devam ediyor. Bunlar da saat 10 itibariyle başlayacak ve devam edecek Ankara'da. Bunun yanı sıra tabii ki özellikle öğretmen adaylarının beklediği de bir sonuç bugün açıklanacak. 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için sözlü sınav sonuçları da bugün açıklanmış olacak. Gündemin öne çıkan başlıkları bu yönde. Yine bizler TRT Haber ekipleri olarak gün içerisinde pek çok başlığı takip edeceğiz ve hem radyolarımızdan hem de televizyonlarımızdan detayları an be an aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Semih Kılıç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Bütün dünyayı saran koronavirüs korkusu aslında birçok gazetenin manşetinde yer bulmuş. Çin'den, Wuhan eyaletinden dünyaya yayılıyor koronavirüs. Ama sınırımıza kadar geldi, dayandı. İran'da bu hastalıktan ölenler var. Farklı açıklamalar var İran'dan. Resmi rakamlara göre ölü sayısı 8, bir başka rakama göre 12 ama sadece Kum'da 50 kişinin öldüğü de öne sürülüyor. Ayrıca Irak'ta, Bahreyn'de, Afganistan'da, İtalya'da da bu hastalıktan ölenler var. Nasıl değerlendireceksiniz yaşadığımız bu sağlık problemini?
Bir umut verici iki haber var aslında. Bir tanesi Çin'de bu salgının yayılma hızı düşmüş, kontrol altına alınmış, rakamlardan hani zirveyi bulup aşağı doğru düşmeye başladığı görülüyor. İkincisi de yine Çin yetkilileri Ruslarla işbirliği yapmak suretiyle bir aşı bulduklarını, aşının hani son deneme safhasında olduğunu söylüyorlar. İnşallah hani aşı o denemelerden de sağlıklı neticeler verir ve uygulanabilir hale gelir. Çünkü bu virüslerde aşı bulmak da çok zor. Çünkü virüsler değişebiliyor. Bu senenin virüsünü gelecek sene aşıda kullanamıyorsunuz, yenileniyor o. İnşallah hani hızlıca bulunur ve o da kontrole yardımcı olur. Tabii üçüncü olumlu bir şey de havaların ısınacak olması. Eğer bu arada yayılması engellenebilirse, havalar ısındığında bu virüsün yayılmasını engelleneceği bir iklime gideceğiz. Çünkü bu özellikle kapalı yerlerde malum kalabalıkların beraber olmasından ve soğuk algınlığından kaynaklanıyor veya yayılıyor. Bu bakımdan şu arada geçen hani baharınla kış arasındaki zamanı da salgını kontrol altına alacak hani çabaları azamileştirebilirsek, insanlık olarak söylüyorum bunu, kayıplar azalacak. Hoş gerçi bu virüsün daha önceki virüslere göre daha az ölümle sonuçlanan neticeleri olduğu söyleniyor. Rakamlar o istikamette. Ama neticede bilinmeyen, insana hani korku veren ve evet, salgına sebebiyet veren bir şey olduğu için haklı olarak herkes endişeleniyor. Türkiye bu konuda baştan beri sağlık sistemimizde güçlü bir sistem olduğu için dünyada örnek gösterilen sistemlerden birisi. O bakımdan yerinde isabetli tedbirler aldı. Daha Dünya Sağlık Örgütü harekete geçmeden Sağlık Bakanlığı bir bilim kurulu oluşturdu. O çerçevede değerlendirmeler, araştırmalar yapıldı. Bunlar çerçevesinde de bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda bakanlık diğer bakanlıklarla müştereken bir takım faaliyetleri yerine getirdi, hazırlıklar yaptı. Ama bizi özellikle endişelendiren, siz biraz önce ifade ettiniz, İran'ın durumu. İran bizim komşu ülkemiz ve bir problem de şu, komşu ülkemiz ama aynı zamanda rejimi gerçekleri ne ölçüde açıklıyor, açıklamıyor, bu konuda endişelerimiz var. Yani İran rejiminin, devlet sisteminin gerçekleri saklamak ve aynı zamanda bir problem olduğunda ona sistematik, şeffaf, uluslararası işbirliğine açık bir çözüm üretme konusunda sıkıntıları olduğu anlaşılıyor. İşte bu Kum kentinde bir problem ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanımız açıkladı. Kum kentinin karantina altına alınmasını istedi Türkiye. Aslında başka ülkelerde. İran karantinayı gerçekleştirmedi. Çünkü Kum kenti İran açısından hani dini eğitim merkezi, bir tür kutsal yer. Ona bir cesaret edemediler. Bir de hani anlatıldığına göre İran uzmanlarının bu karantinayı uygulayabilecek düzeyde bir devlet kapasitesinin varlığından da endişe ediyorlar. Şimdi ikisi de olumsuz. Çünkü bu karantinayı uygulamazsanız bu İran'a yayılacak demektir. İran'a yayılacaksa İran'a gelip giden ya da İran'dan gelip gidenler bir takip edilmesi gerekecek. Neticede bu isteği yerine getirmeyince İran, Irak olsun, işte Kuveyt olsun, nihayetinde Türkiye olsun, Irak'la, İran'la geliş gidişleri son verdiler. İşte kara sınır kapılarına, hava yollarına tahtitler konuldu. Belki son uçuşlar yapılacak. Daha sonra belki başka kararlar alınır ama 27'sine kadar da ara verdi Türk Hava Yolları. Oradan gelişlere izin vermeyecekler. Ya da oradan gelen sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına denetim altında izin verilecekler ama oradan mesela İranlılar turist olarak sahil sebeplerle Türkiye'ye gelemeyecekler. Ya da İran üzerinden gelen başka yabancılar. Şimdi mesela İtalya'da da bu virüsün görüldüğü anlaşılıyor. Fakat görüldüğü yer karantina altına alındı.
Evet.
Şimdi
evet,
önemli olan
hemen o, önlem alıyorlar.
Evet, yani karantina altına almak önemli. Evet. Bir de İran'dan şöyle tuhaf bir açıklama da yapıldı. Karantina 1. Dünya Savaşı evet, sonrasında yapılmış bir uygulamadır falan gibi. Yani böyle yani gerçekten İran'ın hani devlet olarak inanılırlığını, kapasitesini sorgulatacak bir tavır sergilendi. Bu tabii neticede Türkiye bu tedbiri aldı ama şimdi İran aynı zamanda Irak'la komşu ve Irak'ta geliş gidişler fazla. O da Suriye ile komşu.
Esas Suriye'ye yayılmasından korku duyulduğuna dair bir haber okudum
tabii,
ben.
Tabii. Yani ikisi de Arzu Hanım, yani çünkü Irak üzerinden Suriye'ye sıçrayabilir. Burada neden özellikle endişe ediyoruz? Çünkü buralarda devlet kapasitesi İran'dan da geride. Evet. Suriye'de bir devlet kapasitesi de yok. Hani inşallah öyle bir şey olmaz ama neticede hani bu ihtimaller dikkate alınarak tedbirler alınıyor. Türkiye bu alanda işbirliğine de açık. Hem Çin'e hem başka ülkelere yardıma da açık. Nitekim işte Türkiye mesela bu hastalığın teşhisinde bir kit üretti. Bu kitin işte 90 dakika olduğu söyleniyor ama şimdi 75 dakikaya düşürmüşler. Yani kit neticesinde hasta olup olmadığınızı anlayabiliyorsunuz. Bu bazı ülkelere göre çok daha iyi. Mesela Almanya'da 3 saatmiş bu süre. Türkiye'nin bu kapasitesi yerinde ama işte Türkiye'yi aşan bu komşuların durumu söz konusu, tehlikesi söz konusu. Bir de Türkiye'nin etrafında hani sadece o değil, Lübnan, Afganistan gibi ülkeler var. Buralarda devlet kapasitesi hani diğer alanlarda olduğu gibi sağlıkta da çok ciddi bir çöküş halinde. Şimdi Arzu Hanım, bu hani Türkiye'nin bu bölgede bir takım müdahaleleri, diplomatik çabaları oluyor. İşte bakın mesela bunların ne kadar ehemmiyetli olduğunu bir kere daha anlıyoruz. Eğer orada işleyen bir devlet sistemi, devlet kapasitesi olursa, hani bırakın güvenlik konularını falan filan, sağlıkla ilgili bir konuda bile hani bize de yardımı olacak, problemi çözmemize yardım edecek bir kapasite üretilmiş oluyor. O yüzden bu bölgenin tamamında devlet kapasitelerinin artırılması, uluslararası işbirliği, dayanışma fevkalade önemli. Ama dediğim gibi inşallah kaynağında kontrol altına alınmaya başlandı Çin'de. Aşıdan bahsediliyor. Havaların ısınmasıyla virüsün etkisinin azalacağından bahsediliyor. İnşallah hani bir takım ülkeler ve yapılar da buna uygun, yani bunu da dünyadaki sağlık örgütü vesaire de hani daha fazla sorumluluk üstlenmeli. Özellikle bu devlet kapasitesinin çöken ya da yeterli kapasitesi olmayan yerlere uluslararası örgütlerin destek vererek salgının yayılmasını engellemek lazım. Çünkü bu kapasite düştüğünde orada hani salgın yayıldığı andan itibaren diğer sağlık koşulları da yerinde olmayınca oradaki zayiat ve yayılma hızı daha fazla olacak. Ama hani bizim özellikle endişelenmemizi gerektirecek, hani çok kaygılanmamızı gerektirecek bir durum yok. Hem devlet kapasitemiz, sağlık sektörümüz güçlü, hem de bunu besleyecek ölçüde Türklerin işte temizlik alışkanlıkları yüksek. Bunlara daha fazla dikkat etmek lazım. Özellikle kapalı yerlerde hasta, soğuk algınlığı geçirenlerin maskesi takması lazım. Sağa sola bulaşmaması için. Ve işte hep söyleniyor, 20 saniye aşan temizlik, yani elimizi, yüzümüzü yıkamak, özellikle kalabalık yerlere girip, evet, çıktıktan sonra. Bir de özellikle hasta olanların sorumluluğu yüksek. Onların yayılmaması için, hastalığın serpmemesi için hem kalabalık alanlardan uzak durması lazım, icap ettiğinde de maske takarak, evet, çıkması lazım. Bu konuda hani bizim devlet kapasitemizin yüksek olması hani doğru ama insanlarımıza da tek tek bu gibi salgın hastalıklarda, sağlık problemlerinde ciddi bir rol düşüyor. Onu da değerli dinleyicilerimizin hani etraflarında, kendilerinde tatbik etmesi lazım.
Evet, umarız çok büyük bir tehlikeyle karşılaşmadan, İnşallah, atlatacağız bu sağlık sorununu. Şimdi bir de geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan bir ırkçı saldırı var Almanya'nın Hanau kentinde. Orada 5'i Türk, 10 kişi hayatını kaybetti. Dün Almanya'da cenaze töreni vardı hayatını kaybeden 3 Türk için. Irkçı terör kurbanları uğurlandı diyor Sabah gazetesi. Bu olayı nasıl değerlendireceksiniz? Bir de dün gelen bir haber var. Almanya'da Volkmarsen kentinde 29 yaşındaki bir Alman'ın otomobiliyle karnavalda eğlenenlerin arasına daldığı haberi var. Şimdi çoğu çocuk ve kadın 30'dan fazla kişi yaralandı diyor haber. Sabıkalıymış da bu kişi aynı zamanda. Yakalanmış, gözaltına alınmış ama saldırının sebebi henüz belli değil. Dolayısıyla öncesinde böyle bir saldırı yaşandığı için insanın aklına yine acaba ırkçı bir saldırı mı sorusu geliyor. Nasıl değerlendireceksiniz son durumu?
Şimdi Arzu Hanım, hepimizin Almanya'da, Avrupa'da akrabaları, hemşerileri, işte tanıdıkları var. O yüzden bu tür hadiseler olunca insanların yürekleri bir başka atıyor. Yani Avrupa'daki özellikle kardeşlerimizin hani bu tür saldırılar karşısında metanetini koruması, tahriklerden uzak durması ama hakkını, hukukunu meşru yollarla işte Türk resmi makamlarıyla da ilişkili olarak aramasında fayda var. Önce bunu söylemek lazım. İşte benim mesela amcamlar Almanya'da, onların çocukları, turistik amaçla kız kardeşim eşi şu anda Almanya'da. Bu haberlere daha fazla insan ister istemez kulak kabartıyor. Bir de şunu söylemek lazım. Alman devletine bir itimadımız yok. Çünkü özellikle bu ırkçı saldırılarla ilgili ve şunu da ifade edelim. Almanya'daki Türkiye'ye karşı faaliyette bulunan terör yapılarıyla ilgili tavrı Alman devletine itimadımızı fevkalade sarstı. Bunu özellikle söylüyorum. İkincisi yani Türkiye'ye karşı terör faaliyetlerinde bulunan PKK ve bir takım sol terör örgütleri ve şimdi FETÖ Almanya'da üstleniyor. Bunlar sabah akşam yatıp kalkıp Türkiye aleyhine, Türkler aleyhine kampanya yürütüyorlar Arzu Hanım. Bu zaten orada var olan ırkçılığı, ırkçılığın rüzgarını artırıyor. Türklere, Müslümanlara karşı husumeti artırıyor. Yani bu sadece Alman ırkçıları ile ilgili değil. Yani bunun üzerinde, bu saldırıların arkasında aynı zamanda bu terör örgütlerinin de Türkiye aleyhinde, Türkler aleyhinde, Müslümanlar aleyhinde yürüttüğü kampanyaların etkisi var. Şimdi bakın dün yine haberlerde vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın orada bir takım işte cami ve kurslar gibi örgütlenmeleri var. Resmi, meşru. Bunlara yönelik çok ciddi saldırılar var ve uzun zamandır var. Oradaki Türklerin bir araya gelerek kurdukları dernekler var. Ve hani Alman devletinin bununla nasıl mücadele ettiği çok şüpheli. Çünkü dünkü haberde mesela vardı. Bu polise haber verdiği halde saldırıdan sonra polis gelmiyor. Yani ve üstelik daha önce dönerci cinayetleri adı altında meşhur olan bir yargılama var. Bu yargılamada mesela yargı kararına 120 yıl erişim yasağı var. Niye? Yani bu normal mi yani Arzu Hanım? Yani yargılama şeffaf bir şekilde olsun. Çünkü biliyorlar ki bu o dönerci cinayetlerinin arkasında Alman istihbaratıyla beraber çalışan bir grup var. Ve oradaki ilişkiler hala aydınlanmamış, şüpheli bir halde duruyor. Hı hı. Ve üstelik buna hani bu bilgilere ilişkin bir erişim yasağı da söz konusu. Şimdi Alman devletinin, Alman siyasetinin burada çok ciddi hataları var. Ama dediğim gibi Türkiye'ye yönelik faaliyette bulunan bu terör örgütleri ve o terör örgütlerine kendilerince bir takım destek vermeye çalışan, Türkiye'nin aleyhine, Türkiye'nin içerisinde kampanya yürüten aktörlerin de bu tür saldırılarda Türklere, Müslümanlara yönelik karalama kampanyalarının arkasında imzaları var. Şimdi bakınız, Türkiye'de biz bunu rahatlıkla konuşuyoruz. Hani işte TRT'nin, Türkiye Sesi'nin böyle bir ambargosu, perspektifi yok. Ama bazı yayın organları, gazeteciler bu mevzuya neden girmiyorlar? Öyle değil mi? Yani hepimizi derinden etkileyen, biraz önce söyledim, hepimizin bir akrabası, bir hemşerisi, bir tanıdığı, komşusu mahalleden, şuradan buradan Almanya'da, Avrupa'da bulunur. Ama bazıları kendilerini adeta bir takım büyükelçiliklere tasmayla bağlamışlar ve onların işaretlerinin dışındaki konulara giremiyorlar. Yani şimdi bunların üzerinde de durmak lazım. Bu bir hadise birçok probleme de işaret ediyor. Ama özellikle Türkler, Müslümanlar, Türkiye aleyhindeki kampanyanın ırkçıları, ırkçılığı, oradaki İslamofobiyi, Türk düşmanlığını artırdığını altını çizelim. Eleştiriyle Arzu Hanım, karalama kampanyasının arasında çok ciddi farklar var. Yani biz Türkler, Müslümanlar ya da oradaki bir takım kurumlar ya da Türkiye devleti eleştirilemez demiyoruz. Hani hataları, eksikleri vesaire olabilir. Bunlar meşru yol ve yöntemlerle eleştirilir. Bakın girişte ben ifade etmiştim. Nasıl oradaki Türkler oradaki karşılaştıkları problemleri meşru yollarla eleştirmeli, haklarını aramalıysa elbette bu bizim için de geçerli. Ama buradaki sınır öyle aşıldı ki Avrupa'da, Almanya'da ırkçıların, İslam düşmanlarının elini fevkalade güçlendirecek bir karalama kampanyası açıldı. Ben bu olup bitenlerde bu karalama kampanyalarının da imzalarını görüyorum ırkçılarla beraber. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Oradaki Avrupa'daki, Almanya'daki kardeşlerimizin, gurbetçilerin de yani yanında olduğumuzu bilmeleri lazım. İşte Türkiye resmi olarak da, vatandaşlar olarak da, sivil toplum olarak da oradaki gurbetçilerin yanında.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporun gündemini konuşacağız. Spor yazarı Hasan Ötgün stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Son derece hareketli bir hafta sonunu geride bıraktık. Futbol açısından söylüyorum.
Evet.
İki tane derbi vardı. Fenerbahçe-Galatasaray maçının sonucu hala konuşuluyor, tartışılıyor.
Konuşulacak da daha.
Daha da konuşulacak. Evet. Başakşehir liderlik koltuğuna oturdu.
O da konuşulması lazım, evet.
Aynen öyle. Peki o zaman ben hemen sözü size bırakayım. Bu hareketli hafta sonunu nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, dediğimiz gibi bir derbi haftasını geride bıraktık. Ve çok heyecanlı ve gergin bir hafta oldu. Özellikle de Fenerbahçe-Galatasaray maçı hep zaten haftalar önce konuşulmaya başlanır. Ve bu arada şöyle de bir gerçek vardı. Yani bizi dinleyenler, spor severlerin birçoğu zaten çok yakından biliyor. Tam 20 senedir, ya yani 20-21 seneye yakın Galatasaray Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenemiyordu. Ve bu da her iki takım açısından bir gerginlik yaratıyordu. Hem Fenerbahçeli taraftarlar açısından hem de Galatasaraylı taraftarlar açısından, ki sadece taraftarlar arasında gerginlik kalmıyordu. Futbolculara ve teknik heyete de, hatta yöneticilere de yansıyan bir olaydı bu. Nitekim hafta ortasında Galatasaray Kulüp Başkanı ayrı konuştu, Fenerbahçe Kulüp Başkanı ayrı konuştu, teknik direktörler ayrı konuştu, futbolcular ayrı konuştu. Ama iş dönüp geldi pazar akşamı Ülker Stadı'nda Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-1 yendi ve 20-21 yıllık o artık Fenerbahçelilerin büyü dediği olay da bozuldu. Ha, şöyle bir olay var. Çok fazla abartılacak bir olay mı? Değil. Çünkü iki tane ezeli rakip Fenerbahçe Galatasaray'ı her zaman yener. Galatasaray Fenerbahçe'yi her zaman yener. Ama böyle bir istatistik gelişmişti ve onun üzerinden gidiliyordu. Bir takım gerginlikler de oldu maç esnasında, futbolcular arasında.
Hakemleri yine eleştiriler
var. Hakemler vardı. Her zaman zaten topun ağzında, onu söyleyelim. Yani iyi de yönetseler, kötü de yönetseler, hakemler her zaman eleştiri odağının içerisinde. Aslında Avrupa'da bu konum daha değişik. Yani çok fazla hakemler hedef alınmıyor. Yani bazen Avrupa maçları, bazen her zaman izlediğimiz şekilde hakemlerin hatalı bir karar vermesi durumunda bile futbolcular daha itidalli davranıyor. Fakat bizde öyle değil. Ve o futbolcuların yaptığı itirazlar bir şey gibi türbüne yansıyıp bir kartopu türbüne gidiyor ve çığ olup düşmeye evet. başlıyor. Onun gibi. Sonuçta Galatasaray yendi Fenerbahçe. 21 yıllık hasret sona erdi. Ama Fatih Terim maçtan sonra söylediği gibi bu sadece bir 3 puan değildi. Yani o kadar uzun süre Fenerbahçe'yi kendi sahasını yenememenin sona ermesinden ziyade Galatasaray bu galibiyette şampiyonluk yolunda da çok büyük bir adım attı Galatasaray. 6 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Bu maçta bu galibiyet serisini 7'ye çıkarttı ve çok büyük avantaj yakaladı. Çok geriden geliyordu Galatasaray 6 hafta öncesine kadar. Ama daha ligin bitimine 11 hafta var ve alınacak 33 puan var. Yani daha bu derinin altından sular akar, çok sular akar. Ama şimdi tabii maç bitti, maç biter bitmez başka olaylar konuşulmaya başlandı. Bu da tabii Ali Koç'un, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'un yapmış olduğu hareketler. Tribünden aşağı atlaması, Ali Koç'u istifaya davet eden taraftarlarla Ali Koç'un yakın temas kurmaya çalışması. Hoş olmayan görüntülerdi belki bunlar. Belki değil, hoş olmayan görüntüler. Ne olursa olsun istediğin kadar haklı ol. Yani bir kulüp başkanı tribünden taraftarların arasına atlamaya çalışması, atlaması, onlarla sıcak temas halinde bulunması hoş olmayan şeyler. Ha, haklı mıdır, haksız mıdır? Orası madalyonun arka tarafı tabii. Yani istediğin kadar haklı ol veya haksız ol, onu yapmaman lazım. Sen bir kulüp başkanısın ve örnek olman gerekirken eğer sen bunu yaparsan o zaman taraftarlar da her şeyi yapmaya hakkına sahip olurlar. Hoş olmadı gerçekten Ali Koç'tan ki yani Ali Koç'un Fenerbahçe'de göreve geldiğinde Fenerbahçeliler çok umutluydu. Aziz Yıldırım'a karşı ezici bir üstünlük. Den sonra seçimi kazanarak göreve başlamıştı. Bir takım ilerisi için çok parlak vaatlerde bulunmuştu. Bunların hiçbirisi daha gerçekleşmiş durumda değil. Ama şu da var, kulübün bir Fenerbahçe kulübünün çok büyük bir borç batağı içerisinde olduğu ve Ali Koç'un bunu kurtarmak için çok fazla çaba gösterdiği söyleniyor. Sonuç olarak Fenerbahçe yenildi ve 21 yıllık bu istatistik çözüldü.
Ersun Yanal istifa etti dediler bir maçtan sonra. Evet, ama şimdi ona gelecek, bugün okuduğum ona görevimin başındayım.
Ona gelecektim ben de. Çeşitli söylentiler var. Deniyor ki yönetimin Ersun Yanal'ın kendisinin görevi bırakmasını istiyor diye. Ersun Yanal da tabii ki burada biraz maddiyat işin içerisine giriyor. Beni eğer gönderirlerse tazminat hakkı doğacak çünkü. Belki onu düşünüyor. Ya bunlar tabii işin başka ekonomik boyutları. Ama şu anda Ersun Yanal'ın görevinin başında olduğu söyleniyor. Bu arada ben yine bugün özellikle spor gazetelerini takip ettim. Hatta Fenerbahçe'nin başına gelebilecek birkaç antrenörün ismi dahi var spor sayfalarında. Ama şu anda Ersun Yanal da görevinin başında. Belki bu hafta bazı şeyler gelişebilir. Ersun Yanal devam edebilir. Ama bundan sonra Ersun Yanal devam ederse dikiş tutar mı? Zaten birkaç hafta öncesinden kopuş başlamıştı. O parçalar bir daha, o puzzle'ın parçaları bir daha bir araya gelmez gibi görüyorum ben kendi açımdan. Gelirse de başarısız bir geliş olur diye düşünüyorum. Ama bir yine bizde atasözü var. Dere geçerken at değiştirilmez diye, artık burada 11 hafta kalmış. Bence yani Fenerbahçe birazdan puan cetvelini göreceğiz ve Beşiktaş Fenerbahçe ile birlikte biraz yarışın dışında kaldılar. Ama bu arada tabii Başakşehir'i, Trabzonspor'u ve Galatasaray'ı, hatta Sivasspor'un hakkını da verelim. Yani çok ilginç bir hafta oldu. Hem derbi haftası öyle oldu. Beşiktaş Trabzonspor karşısında yenik duruma düştü. Sonra galibiyeti yakaladı. Tam maç bitti derken çok farklı kazanabileceği pozisyonları yakaladı ama atamadı. Maç biterken Trabzonspor skoru eşitledi ve 2-2 bitti. Şimdi ilginç bir hafta oldu dedim. Haftaya Sivasspor sahasında Alanyaspor'u yenerek başladı. Liderliğe yükseldi. Sonra Trabzonspor Beşiktaş'tan aldığı bir puanla lider oldu. Ve dün akşam Başakşehir Rize karşısında son dakikalarda attığı golle 2-1'lik galibiyeti yakaladı ve haftayı lider bitirdi. O yönden de ilginç bir hafta
gerçekten
oldu.
Öyle.
Şimdi puan cetveline baktığımızda Başakşehir'i 46 puanla lider konumunda görüyoruz. Arkadan 3 takım geliyor. Trabzonspor, Galatasaray, Demir Grup, Sivasspor 45 puanları var. Yani önümüzde kalan 11 haftada inanılmaz bir şampiyonluk yarışı izleyeceğiz. Konum onu gösteriyor. Bu arada Alanyaspor son haftalara kadar dikkat çeken bir ekipti. Arka arkaya puanlar kaybetti ama hala 39 puanı var. Fenerbahçe'ye bu yenilgiyle 38 puanla kaldı. Beşiktaş'ın da 37 puanı var. Yani Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın normal şartlarda yarışın içerisine yeniden dahil olması zor gözüküyor ama imkansız değil. Çünkü biraz önce onu vurguladık. 11 hafta var dedik. Alınacak 33 puan var dedik. Yani Galatasaray'ın, Başakşehir'in, Trabzon'un, Sivasspor'un arka arkaya 2 hafta puan kaybetmeyeceği veya yenilgi görmeyeceğini kimse garanti edemez. Hı. Futboldur nihayet bu. Daha çünkü Trabzonspor'un Galatasaray'la maçı var, Başakşehir'le maçı var. Yani birbirlerine karşı Sivasspor'la oynayacaklar. Daha yani 11 hafta bayağı hareketli ve heyecanlı geçecek. Bu tabii ligin üstünü ilgilendiren bir konum. Ligin altına baktığımızda da kümede kalma mücadelesi yine amansızca devam ediyor. Ankara Gücü 20 puanla küme düşme hattının en üstünde. Onun bir altında Kasımpaşa var ki dün akşam Denizlispor'u yendiler onlar da. 19 puanı yükseldiler ve ligin en sonunda HES Kablo Kayserispor'u görüyoruz. Onların da 16 puanı var. 23. hafta sonunda Süper Lig'de konum böyle. Ama dediğimiz gibi galibiyetleri de yenilgileri de bu kadar çok fazla abartmamak lazım.
Evet.
Her iki takım açısından da çok normal diye düşünüyorum ben.
Kesinlikle öyle. Sanıyorum futbolla ilgili söyleyeceklerimiz
bu haftanın maçlarını verelim mi?
Tabii çok kısaca verelim. Tabii, biraz da basketbol.
Tabii 24. hafta Cuma günü oynanacak Alanya Beşiktaş maçıyla başlıyor. Daha sonra Cumartesi günü 3 karşılaşma var. Konyaspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak. Pazar günü yine 3 karşılaşma var. Denizlispor, Malatyaspor, Ankara Gücü, Sivasspor, Galatasaray, Gençler Birliği ve 24. hafta önümüzdeki Pazartesi günü oynanacak Başakşehir, Gaziantep, HES Kablo Kayserispor Göztepe maçlarıyla sonuçlanacak.
Evet, herkese kolaylıklar diliyoruz. Biraz da basketbol.
Heyecanlanma, kavgasız haftalar.
Aynen öyle.
Basketbol konuşalım.
Basketboldan kötü bir haber aldık ama.
Var, üzücü haber. Evet. Yani üzücü diye nitelendireceğiz. Çünkü Avrupa Şampiyonası elemelerinde amirli basketbol takımımız Hollanda'yla grubunda ilk maçı Ankara'da oynadı. 75-62 kaybetti. Sürpriz bir yenilgiydi. Ama dedik ki olabilir. İkinci maçımızı dün akşam Stockholm'da İsveç'te İsveç milli takımıyla oynadık. İsveç'te bizden çok geride olan aslında bir takım. Ama 87-80 ne yazık ki kaybettik. Grubumuzdaki iki maçı da yenilgiyle kapattık. İlk yarısı 47-38 bitmişti karşılaşmanın. Çok basit hatalar yaptık. Çok basit top kayıpları yaptık. Özellikle son çeyrekte sonlara doğru 10 sayılık farkı bir ara kapatır gibi geldik ama İsveç'te oyunun sonunu iyi getirdi ve karşılaşmayı 87-80 kazandı. Şimdi tabii bakıldığında grubumuzda bir de Hırvatistan var. 4 takım D grubunda mücadele ediyoruz. İkişer maçta altı, ikişer karşılıklı rövanş maçlarıyla altı karşılaşma oynanacak ve altı karşılaşma sonunda ilk üç sırayı alan takım Avrupa Basketbol Şampiyonası'na 2-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacaklar. Bu arada Avrupa Basketbol Şampiyonası, yani önümüzdeki sene Eylül'de olacak Avrupa Basketbol Şampiyonası'na Çekya, Almanya, Gürcistan ve İtalya ev sahipliği yapılacak. Onu da buradan belirtelim. Artık bir daha maçlarımızı Kasım ayında oynayacağız. Sanırım o araya kadar durumu biraz düzeltiriz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür katıldığınız ederim. Katıldığınız için spor yazarı Hasan Ötgün konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Hayatın Sesleri 2020'de de sizlerle. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında hafta içi her gün 15 haberlerinden hemen sonra kültür ve sanattan sağlığa, bilimden eğitime, toplumsal yaşamdan teknolojiye kadar birçok konuyu sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Sizler için hazırladığımız özel köşelerimizle göç yollarında yürüyecek ve haklarımızı öğreneceğiz. Hayatı huzurla karşılayacak ve öyküleriyle türkülerimizi yaşatacağız. Sözcüklerin sihrini hayata geçirecek ve kara göz perdesini radyonuza getireceğiz. Yeni yayın döneminde de bizler pazartesiden cumaya kadar Türkiye saatiyle 15.05'te stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımızla sizleri bekliyor olacağız.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü.
gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, zamanla batı bölgelerden başlayarak az bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Sinop, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Kayseri, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların sabah saatlerinde Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçlarıyla Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı bulutlu 8, İstanbul parçalı ve az bulutlu 12, İzmir parçalı ve az bulutlu 17, Erzurum parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde kar yağışlı 0, Amsterdam sağanak yağışlı 9, Atina az bulutlu 15, Bağdat yağmurlu 20, Berlin yağmurlu 10, Paris hafif sağanak yağışlı 11, Roma parçalı bulutlu 16, Saraybosna parçalı bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 5, Londra sağanak yağışlı 11, Moskova parçalı bulutlu 2, Lefkoşa parçalı bulutlu 19, Madrid az bulutlu 18, Mekke az bulutlu 28, New York hafif yağmurlu 10 ve Viyana parçalı bulutlu 13 derece.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi doktor öğretim üyesi Ömer Aslan. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Sizinle biraz Afganistan, Hindistan oralara uzanacağız ve gelişmeleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Şimdi gündemde olan Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban arasında imzalanacak olan bir barış anlaşması var. Bu anlaşmadan bahsedelim biraz. Neler içeriyor, amacı nedir ve önümüzdeki sürece yansımaları neler olabilir?
Ya bilindiği gibi bu Taliban'la ABD arasındaki görüşmeler uzunca bir süredir devam ediyor artık. Yani neredeyse işgalin 20. yılına girmek üzereyiz. Yani ABD'nin Afganistan'ı işgal etmesinin üzerinden neredeyse 20 yıl geçti artık. Ve son tabii ki yani aslında işgalden hemen sonra başlamıştı yavaş yavaş bu görüşme olsun mu olmasın mı görüşelim mi diye ama tabii ki o dönem hatırlarsak eğer hani Irak'ın işgal edilmesi 9-11 saldırıların hemen sonrası daha doğrusu. ve o dönem Bush yönetimi, o yönetimin Afganistan'a bakışı ve tam anlamıyla bir askeri şekilde bitirmek anlamındaydı. O dönem tam anlamıyla aslında bir müzakere edelim tavrı yoktu ABD'de, yani malum olduğu üzere. Ama son 10 yıldır bir müzakere etme eğilim var. Giderek bu savaşın kazanılamayacağının anlaşılması üzerine. ABD'de Obama yönetimiyle en başta başlayan ve aslında zirvesine ulaşan belki. Çünkü Obama yönetimi ciddi manada göreve geldiği zaman ben Afganistan'dan çekileceğim diye. O sözü oydu o Başkan Obama'nın. Ama o söz bir şekilde yerine getirilemedi. Ordu, ABD ordusu ayak diredi. Taliban hala aslında güçlüydü ve savaşmaya hazırdı. Bölge ülkelerinde Pakistan'ın hiç böyle bir barışa yönelik bir niyeti yoktu. Kendi çıkarları bakımından baktığı zaman. Hindistan benzer şekilde Afganistan'da bir hakimiyet kurmaya çalışıyordu kendi bakımından. Pakistan'ı sıkıştırmak üzere. Orada bir Pakistan'la Hindistan arasında bir mücadele vardı. Çin bu kadar gündemde değildi ama ABD'de kendi aslında içinde böyle bir çekilmeye niyeti yoktu. ABD'nin Guantanamo'yu hala tartıştığı bir dönemdi vesaire. Bir şekilde Obama döneminde aslında o çekilme çalışmaları tam da başarıya ulaşmadı. Trump döneminde de benzer şekilde devam ediyor müzakereler. Ve hatırlanacağı üzere böyle birkaç ay önce yine benzer şekilde Taliban'la ABD arasında şiddetin azaltılması noktasında bir anlaşma yapılmıştı aslında. Ama yine tabii ki bu tarz müzakere süreçleri ve terör örgütleriyle ya da bu tarz radikal örgütlerle veya hani Taliban'ın terör örgütü olup olmadığı belki ayrı bir soru işareti ama farklı şekillerde belki tanımlanabilir, nereden baktığınıza göre de değişebilir. Ama bu tarz daha böyle gerilla operasyonlarına dayalı örgütlerle mücadelede müzakere süreçlerinin her zaman belli başlı riskleri var haliyle. Bunun en başta gelen riski karşınıza tabii ki Taliban örgütü tekil, herhangi bir fraksiyona bölünmemiş veya fraksiyonlara bölünmemiş bir örgüt mü var karşımızda diye bakılması gerekir. Taliban'ı da kimisine göre aslında Taliban'ın son derece merkezi bir yapılanması var, bir örgütlenmesi var. Yukarıda belli bir liderlik var. Böyle liderliğin altında aslında çok da farklı fraksiyonların olmadığını söyleyenler çok sayıda oldu. Dolayısıyla aslında Taliban'la müzakere edildiği zaman doğrudan Taliban'ın örgüt liderliğini vereceği emirlere Taliban örgütüne uyacağı ve aslında bir şiddetin azaltılmasını gerçekleştirebileceği söylendi defalarca. Ama o son birkaç ay önce bahsettiğim bu şiddetin azaltılması anlaşmasına bir anda Taliban'ın bir grubu dendi. Bir ABD asker grubuna saldırı yapıldı. ABD'li askerler öldürülenler oldu ve Trump hem bu nedenle yani bir aslında böyle bir şiddetin azaltılması anlaşması yapıldıktan sonra ABD askerlerine saldırı yapılması nedeniyle ama aslında yine Başkan Trump'ın kendini ön plana çıkarma işte resmen o 1978-79 Camp David anlaşmasında olduğu gibi yani ABD'de hani Jimmy Carter başkanlığında Mısır'la İsrail arasında imzalanan bir anlaşma vardı. Orada tabii ki ABD başkanı iki tane hasım lideri işte el sıkıştırmıştı Camp David'de ve bir anda hani dünyada barış yapan bir lider olarak ön plana çıkmıştı. Trump'ın da aslında ona benzer bir şey yapmayı istediği Taliban liderlerini işte Beyaz Saray'a getirip orada dünyanın karşısına çıkıp böyle barış yapan ve ABD askerlerini işte 19-20 yıl sonra Afganistan'dan geri çeken bir lider olarak alınmak istendiği söylenince bir anda olayı yani kocaman o Afgan barışı ABD başkanının halkla ilişkiler kampanyasının bir parçası haline gelmeye başlayınca ya da gelecek gibi olunca barış orada da suya düşmüştü aslında. Başarısız olmuştu bu şiddetin azaltılması noktası. Bu o yüzden bir, belki de ikinci şiddetin azaltılması anlaşması oldu şu anda yapılan ABD ile. 29'unda eğer yani bir haftalık bir süre var şiddetin azaltılması için. Yani tüm Afganistan'ı kapsayan bir süreç oldu bunu söyleniyor ama haliyle bu bir şiddetin azaltılması anlamına geliyor bu arada. Yani şiddetin tamamen bitirilmesi bir ateşkes değil. O farkı belki görmek lazım. Dolayısıyla şimdi bir hafta boyunca beklenecek. Eğer 29'una kadar yani 29 Şubat'a kadar bu başarılı olursa herhangi bir ABD askerine saldırı olmazsa ve iki tarafta bunun işe yaradığını görürlerse iki taraf arasında bir anlaşma imzalanacak. Bu anlaşma tabii ABD açısından baktığımız zaman daha doğrusu Trump yönetimi açısından baktığımız zaman yani anlaşmanın neden yapılmak istendiği herhalde malumdur. Kasım 2020 ABD başkanlık seçimleri geliyor. Başkan Trump daha yeni bir azil soruşturması atlattı. Herhangi bir şey yaşamadan, sıkıntı yaşamadan. Kendi partisi resmen arka çıktı kendisine. Sorun yaşamadı. Bunun üzerine şimdi zaten ABD'nin ekonomik verilerine baktığımız zaman işsizlik yani tarihi olarak en düşük seviyede. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Şimdi koronavirüsü var. En büyük rakibi Çin bir anda tüm dünyanın gözleri önünde o kocaman büyüyen Çin tek kuşak tek yol projesi konuşulan herkese Çin, Afrika'da aktif olan işte Orta Doğu'da vesaire o Çin bir anda döndü. Bir tane virüsle uğraşıyor şimdi ve tüm dünyanın göz önünde o koca Çin rejiminin onlarca haber, yani haberi olup olmadığı, hani Çin Devlet Başkanı'nın bunlarla mücadelede etkili olup olmadıkları, yani ABD tamamen sen desin şu an saldırı pozisyonunda buldu resmen. Bunu hani fiziki saldırı değil ama işte gördüğünüz Çin böyle bir Çin diye. Dolayısıyla moraller yerli yerinde ve bunun üzerine şimdi Trump'ın bir Afganistan'da her başkanın, yani daha doğrusu hani en azından Obama yönetiminden başlayarak bir başkanların istediği, ama ABD halkının en başta çok çok istediği, yani Afganistan'da ne işimiz var sorusuna yönelik. Şimdi Başkan Trump eğer bunu başarırsa müthiş bir başarı aslında elde etmiş olacak ve büyük ihtimalle de başkanlık seçimleri için inanılmaz bir yani kendisine avantaj sağlayacak. Dolayısıyla Trump yönetiminin neden bunu bu kadar istediği çok belli. Burada ABD ordusu da, yani çünkü Obama yönetiminin dönemini hatırlarsak eğer, az önce bahsettiğim gibi, yani Obama yönetimi çekilmek istediğinde Afganistan'dan çok zorluk yaşadı ABD ordusuyla. Yani ABD yani Afganistan'a daha önce Irak'taki operasyonlarda başarılı olmuş komutanlarını getirdi. Ve o komutanlar Afganistan'da Obama yönetiminin tüm Afganistan stratejisinin altına oydular resmen. Yani geri çekilme planlarını ertelediler, çekiliyoruz dediler, çekmediler şeyleri. Doğrudan basına demeçler vererek Başkan Obama'yı o dönem köşeye sıkıştırdılar ve zor pozisyonda bıraktılar. Ama şimdi sanırım, yani görüldüğü kadarıyla, Başkan Trump'la ordu arasında herhangi bir şey gözükmüyor. Yani ordu şu anda 12 bin civarında ABD askeri Afganistan'da. Onların sayısını 8 bine çok rahat indirebiliriz diye söylüyorlar. İstihbarat erişimimiz şu anda hiç olmadığı kadar iyi diye demeçler verdiler basına. Yani eğer bir barış anlaşması imzalanırsa bizim rolümüz sadece Afgan ordusunu, tabii ki o, yani ABD'nin çekilmesi sonrasındaki Afgan ordusundan neyi kastediyoruz o belli değil. Çünkü ordu, yani Taliban üyeleri dahil edilecek mi edilmeyecek mi, orası bambaşka daha sorular var. Belki konuşabiliriz onları. Ama yani o Afgan ordusu nasılsa kompozisyonu, yani formasyonu, içeriği, biz o Afgan ordusunu eğitmekle mükellef oluruz diye ABD ordusu demeçler verdi. Yakındaki Orta Asya ülkeleri üzerinden biz izleriz. Yani IŞİD buraya geliyor mu, El-Kaide buraya geliyor mu? Hani çünkü yapılacak olan barış anlaşması, eğer bu şiddetin azaltılması başarılı olursa, şunları içeriyor. Yani Taliban bundan sonraki süreçte ne El-Kaide'ye ne IŞİD'e, herhangi bir terör örgütüne burayı izin vermeyecek Afgan topraklarında var olmasını. Biz de ABD ordusu etraftaki Orta Asya ülkeleri üzerinden biz bunu izleriz diye demişler verdi. Hani gayet yapıcı şu anda görüldüğü kadarıyla, herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Dolayısıyla ABD açısından bunun neden hani mantıklı olduğu ve nasıl ilerlediği bu şekilde belki özetlenebilir. Ya Taliban bakımından şimdi tabii ki bu tarz örgütlerde dediğim gibi yani yani şu yorum vardı belki medyada, o çok mantıklı. Yani ABD açısından bu 20 yıllık savaş, ama Taliban açısından baktığımız zaman, yani Taliban'ı da belki yani Afgan cihadı gibi anlarsak biraz, Taliban tabii ki daha sonra ortaya çıkıyor ama 40 yıllık bir savaştan bahsediyoruz. Dolayısıyla her ne kadar bu tarz örgütler yani uzun müddet savaşabilirlerse de, yani onlar açısından savaşmak aslında hayatın kendisi ve normali olmuş olsa da, sonuçta bir şekilde bunun başarıya ulaşmış olması, bir milliyetçi bir örgüt olarak aslında Taliban'ın da Afganistan'da kendi üyelerine de hani barışı getirmiş olması halka, ama kendi üyelerine de bakın işte savaşın sonucunu aldık, meyvesini aldık diyebilmesi çok çok önemli. Eğer ama dediğim gibi yani bu tabii ki iki taraf açısından da belki şu an anlamlı gözüküyor ama Afganistan açısından haliyle çok çok bilinmezlerle dolu bir süreç bu. Yani belki ondan bahsetmek gerekebilir. Hı-hı. Dolayısıyla hani şu anda iki tarafın bakışında yani olumlu bir süreç var gibi. Ama ben şunu da ekleyeyim. Bu tarz süreçler çok kırılgandır. Yani süreci baltalamak isteyen herhangi bir aktör, bir devlet aktörü veya devlet altı bir aktör gelip gayet de bu sürece bir Amerikan askerinin öldürülmesi ve o Amerikan askerinin öldürülme videosunu atıyorum sızdırılması bir anda işi bambaşka bir noktaya götürebilir yani.
Tek bu mu belirsizlik, yani bir provokasyon mu, yoksa Afganistan açısından diğer belirsizlikler?
Tabii ki. Bu bir tanesi ama onun açısından çok daha fazla şey var. Çünkü haliyle bir Afgan barışı süreci ABD'yi içeriyor, Taliban'ı içeriyor. Mutlaka etrafındaki haliyle Çin gibi, Pakistan gibi, Hindistan gibi ülkeleri kesinlikle içeriyor. Ama onun dışında bir de yani olayın bir Afgan hükümeti boyutu var. Afganistan'da seçimler yapıldı. 5 ay sonra, birkaç gün önce seçim sonuçları açıklandı. 5 ay sürdü. Yani Afganistan'da bu tabii normal. ve Eşref Gani'nin şu anda mevcut hani devlet başkanı seçildiği ilan edildi. Ama onunla yarışan muhalifi yani daha doğrusu rakibi Abdullah Abdullah'ı da ben seçim sonuçlarını tanımıyorum. Burada bir şey var, gayrimeşru diye söyledi. Şimdi bir anda o yüzden Afgan hükümeti tarafında bir bilinmez var. Yani eğer Taliban diyelim ki biz barış anlaşması imzaladık. Taliban'la ABD arasında imzalandı. ABD'de askerlerini kademeli olarak çekmeye başladı yavaş yavaş. Sonuçta bunun bir sonraki süreci Taliban'la Afgan hükümeti arasında müzakereler. Afgan hükümeti kim müzakere edecek? Yani hani Eşref Gani mi müzakere edecek? Daha doğrusu Eşref Gani'nin belirlediği isimler mi müzakere edecek? Yoksa Abdullah burada bir şey söyleyecek mi? Dolayısıyla Abdullah'ın da belli bir kendi ekibi ve yani hitap ettiği bir Afgan şeyi var. Dolayısıyla oradaki Afgan hükümeti belirsizliği en büyük sıkıntısı. Bunu Obama yönetiminde, daha önce yönetimlerde ABD'de yani ABD Taliban'la görüşürken aynı zamanda Afgan hükümetini de belirliyordu açıkçası yani. Çünkü Afgan hükümeti dediğimiz isimler ve etrafındaki isimler sonuçta yani bunu söylemek lazım. Amerikan istihbaratının bir şekilde güdümünde olan, yıllardır onların para yardımında bulunduğu isimler. Eğer orada herhangi bir Afgan hükümeti bir sorun çıkartırsa eğer ya da çıkartmaya yanaşırsa ABD hemen onu değiştirmeyi düşünüyordu. Yani bunu örneğin Obama yönetiminde hemen Dışişleri Bakanı'yla o dönem Hillary Clinton işte Karzai'yi sevmiyordu. Yerine başka birini atayalım falan diyordu. Yani bu seçimler ama orada hani bir ABD kontrolünde olduğunu söylemek lazım. Sonuçta Afgan hükümeti vergi toplayan, kendi polisine hükmedebilen bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani hükümetten bahsetmiyoruz ABD güdümünde. Dolayısıyla şimdi ABD'nin burada nasıl bir tavır takınacağı önemli. Çünkü şu anki mevcut Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Eşref Gani'nin seçildiği açıklandı, ne diyorsunuz deyince herhangi bir şey söylemedi geçenlerde. Bu ilginç bir tavır. Şimdi onlar da o yüzden muhtemelen ya Eşref Gani'ye bir güç kurmaya çalışıyorlar üzerinde, nüfus kurmaya çalışıyorlar. Çünkü yine daha önceki dönemlerden eğer ders alınmışsa bakarsak, önceki dönemlerde Afgan hükümetinin en büyük korkusu ABD geldi, işgal etti, Taliban'la anlaşır, bunlar çekilir, biz kalırız Taliban'la baş başa. Ordumuz zaten yok, yani var ama ABD'nin desteğiyle hayatta kalan bir ordu, polis denen bir şey zaten yok. Bizim o tüm gücümüz, şeyimiz ne olur, nereye gider diye endişeleri vardı ve o endişe üzerine aslında Pakistan'la, bölge ülkeleriyle anlaşıp o barış sürecini dinamitleyen Afgan hükümetinin kendisiydi. Şimdi o zaman Afgan hükümetinin tavrı ne olacak? Orası çok çok önemli. Orada hala bilinmez var. Müzakere ekibi kimlerden oluşacak? Afganistan'da ciddi bir kadınların yani Afgan toplumundaki rolü ne olacağı? Çünkü Taliban döndüğü zaman ciddi manada endişeler var. Yani yine Taliban gelir Afgan kadınlara karşı bir baskıcı bir rejim mi uygular? Yoksa sosyal hayata katılmalarına izin mi verir? Ekonomik hayata katılmalarına izin mi verir? Yani böyle birçok soru işaretinin olduğu hala Afgan hükümeti tarafında özellikle bir durum var. Ve tabii ki her barış sürecinde olduğu gibi yani Taliban döndü, Afgan hükümetinin bir parçası mı olacak? Seçimler olacak mı bundan sonra? Seçimlere hani Taliban bir siyasi parti haline mi gelecek? Taliban'ın elinde bir dünya silah var, o silahlar ne olacak? Ya bunlar böyle bayağı büyük süreçler ve o süreçler hakkında henüz hiçbir bilgimiz yok.
Evet.
Yani dolayısıyla ABD'nin Başkan Trump'ın baktığı tek şey Kasım 2020 seçimlerine giderken işte ben ABD bakın Afganistan'da barışı yaptım. ABD askerlerini bizim evlatlarımızı yavaş yavaş geri getirmeye başladım demek şu anda. Yani. Ama bu tabii nereye götürür? Ya Pakistan tarafından olumlu bakıldığı söyleniyor. Ama dediğim gibi yani burada yani Pakistan'ın tavrı her an değişebilir. Hindistan tamamen şu an şey diye bakıyor Afganistan'a. ABD çekilir. Biraz aslında Trump'ın Hindistan ziyareti de bence yani o boyutu da olsa gerek. Çünkü ABD'nin her zaman fikri Afganistan'ı gidip Çin'e bırakmak değil, Pakistan'ı bırakmak da değil. Yani orada bir Hindistan'ın mutlaka varlığının olması ve Afganistan'ın şu an en büyük ABD sonrası dış yardımı yapan Hindistan. Yani hastaneler yapıyor, işte uzmanlar gönderiyor vesaire. Dolayısıyla oradaki şey yani imzalayacak olan anlaşma genelde şey olur. Hani birçok şey halledilir. Anlaşma sonra ne olur? Buradaki biraz tersine işler gibi. Yani önce anlaşma imzalanıp tüm bu sorular sanki sonraya bırakılıyor gibi. O da Afganistan'a barış getirir mi? Yani uzun vadede görülecek herhalde.
Umarız getirir çünkü bölge açısından da son derece
tabii
önemli.
Tabii ki, tabii muhakkak, muhakkak.
Şimdi sizin de altını çizdiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün 2 günlük Hindistan ziyaretine başladı ve Hindistan'da da büyük bir ilgiyle karşılandı. 110 bin kişiye hitap etti haberi var. Yine bir de yorum var. Uzmanlar bu ziyaretin Çin'in yükselişini dengeleme açısından büyük önem taşıdığını ifade ediyor. Diyor. Siz Trump'ın Hindistan ziyaretini bu açıdan da bakarak Afganistan boyutuyla da bu imzalanan barış anlaşmasıyla birlikte de düşünürsek nasıl değerlendirirsiniz?
Yani Hindistan çok iyi hazırlanmış bu ziyarete. En başta onu söylemek lazım. Yani Hindistan Başbakanı Modi ABD'yi ziyaret etmişti. Bu yıl içerisinde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yine o ziyarette de böyle benzer bir karşılama yapılmıştı Hindistan Başbakanı'nın ABD'de. Büyük bir Amerikan futbolu stadyumu, yani yine 100 bin kişi civarında bir insanın olduğu hazırlanmıştı. Modi geldi. İnanılmaz böyle bir karşılama yapılmıştı. Benzerini yapmış yani Hindistan aslında. Yani dünyanın şu andaki en büyük kriket stadyumu 125 bin kişi diyen var. İşte 100 bin kişiden falan. Yine benzer yakın bir miktarda insan toplandı. Tabii yani Namaste Trump denmesinden hani Başkan Trump'a yapılan o diğer övgülere kadar, çünkü Namaste Sanskritçe'de yani bir selam anlamı var ama karşıdakini aslında bir yani karşınızdaki insanı namaste dediğiniz zaman bir onda bir ilahi bir şey gördüğünüzü de söylüyorsunuz ki Trump bu zaten. Yani Trump'ın kendisinin görüş şekli bu. Dolayısıyla Başkan Trump nasıl ki kendisini bir resmen hani Amerikan halkının aslında ins kişisi, yani Amerikan halkının Amerikan devlet nizamına karşı, o müesses nizama karşı temsilcisi, bir ilahi bir dokunuş var diye görüyorsa, yani Hindistan resmen o imajı vermiş durumda kendisine. Bu da haliyle tabii ki Başkan Trump'ı inanılmaz mutlu etti. Yani olayın tabii ki bir Hindistan'ın kendi iç siyasetiyle alakalı boyutu var. Bölgesel siyasetle alakalı, yani belki Afganistan'ın da içinde olduğu bir boyutu var. Ama onun da dışında aslında bir de global boyutu var. Üç düzlemde belki incelenebilir. Birinci düzlemi, yani Hindistan'ın kendi iç siyasetindeki düzlem haliyle Keşmir sorunu devam ediyor. Keşmir'de 7 ay sonra ilk defa işte okullar açıldı ve çocuklar okullara gitmeye başladılar 7 ay aradan geçtikten sonra. İletişim tecridi, yani insanların telefonlarının çalışması vesaire durumu yeni yeni yavaş yavaş son, hani Trump'ın ziyareti sırasında biraz daha gevşetildi. Hani hemen onu görmek lazım belki. Yani herhangi bir, çünkü eleştiri ya da bir şey gelirse işte bakın okullar açıldı, işler normale dönüyor gibi imajı vermek için bir bakıma. Ama aynı zamanda Hindistan'ın kendi içinde Keşmir'in ötesinde de Müslümanlara karşı yapılan bir yükselen Hinduizm var. Hindular kendilerini Hindistan'ın gerçek sahibi olarak görüyorlar. Müslümanlar, ki bahsettiğimiz Müslüman nüfus 200 milyon civarında bir Müslüman nüfus yani. Bu Müslüman nüfusu Hindistan'a ait değil gibi görüyorlar. İnanılmaz böyle bir aslında Hindistan içerisinde farklı etnik ve dini gruplar arasında bir şüphe, bir güvensizlik ve aynı zamanda düşmanlık var yani bakıldığı zaman. Tüm bu şey sırasında Başkan Trump geldi, uzunca bir konuşma yaptı bu bahsettiğim dünyanın en büyük kriket stadyumunda ve bir kez olsun ne Keşmir'e ne de bu Hindistan'ın kendi içerisindeki sorunlara değindi. Tamamen Başbakan Modi'yi övdü. Onu Hindistan halkının işte büyük temsilcisi, aynı kendisi nasıl kendisini Amerikan halkıyla ilişkisini görüyorsa o şekilde yansıttı. Hindistan'daki çoğulculuğu övdü ki şu anda Hindistan'daki çoğulculuk en fazla tartışılan konu, çünkü dediğim gibi işte Hindistan'daki yönetimin, işte Modi yönetiminin tavrı, bakışı, Müslümanları herkesin tartıştığı bir dönemde sanki yani 30-40 yıl öncesinde bir ziyareti yapmış gibi konuştu resmen hani Başkan Trump. Modi de zaten hani ya tam anlamıyla otoriterleşen bir rejime yeşil ışık yaktı bu ziyaretiyle aslında, yani Başkan Trump. Çünkü Modi de kendisini karşılarken dünyanın en büyük demokrasisine hoş geldiniz diye söyledi. Dünyanın en büyük demokrasi tavrı, evet Soğuk Savaş döneminde herkes bunu Hindistan için söylüyordu ama yani son 1-2 yılda gelişmelere bakarsak dünyada herkes, ABD kongresindeki yani kongre üyeleri bile Hindistan hakkında endişeliyiz, bu yönetim hakkında endişeliyiz derken Başkan Trump geldi Hindistan'a bu ziyareti yaptı böyle bir dönemde. Bir de şunu açına bakmak lazım belki, bölgesel açıdan, yani iç siyaset bakımından bakarsak Başbakan Modi ya da Modi yönetimi ne istiyorsa aldı bu ziyaretten. Yani bundan sonra hani istediğini iç siyasete yapabilir. Yani resmen ABD şunu demiş oldu yönetim, kongre üyelerimiz bir şeyler diyor olabilir ama bizim açımızdan sıkıntı yok dedi yani. Bölgesel olarak baktığımız zaman tabii ki Soğuk Savaş döneminde ABD yönetimleri bölgeye, Güney Asya'ya ziyaret yaptıkları zaman başkan seviyesinde mutlaka Hindistan ve Pakistan'ı ya beraber giderlerdi ya Hindistan'a es geçerlerdi. Çünkü Soğuk Savaş döneminde Pakistan daha önemliydi Sovyetlerle mücadele için. Hindistan daha nötrdü, Sovyetleri yakındı, silah anlaşmaları vesaire vardı. Dolayısıyla burada şimdi bakıyoruz Hindistan'ı ziyaret yaptım Hindistan'ı ziyaret ettim Trump, Başkan Trump. Ama Pakistan'ı böyle bir iki cümlede Pakistan geçiyor. Pakistan'la aramız iyi. radikal İslami terörizmle mücadele ediyoruz. Mesela bu çok önemli Hindistan açısından. Ya tüm o Hindistan'ın sorunlarını bırakıp Hindistan'la ABD arasındaki ilişkilerin en önemli boyutlarından bir tanesinin radikal İslami terörizm dedi yine. Bunu hatırlarsak bu aslında İslami terörizm kavramı çok tartışılmalı ama Başkan Trump bunu hep kullanıyor. Bunu da Hindistan da kullandı bu defa. Bu radikal İslami terörizm demesi doğrudan Hindistan açısından Pakistan'a verilen mesaj demek, bu çok çok önemli. Yine Pakistan'ın geçtiği o birkaç cümlede şey dedi. Pakistan işte biz radikal militan örgütlere bastırması ve bunları yok etmesi için konuşuyoruz, anlaşıyor, aramız çok iyi falan demeye getirdi yine. Ama tüm bunları yaparken Hindistan'ın 3 milyar dolarlık bir helikopter, son teknoloji helikopter anlaşması yaptı. Ekonomik anlaşmalar yine imza aldı. Haliyle Trump'ın yine çok sevdiği şeyler bunlar. Yani silah satmak, ekonomik anlaşmalar yapmak, aradaki o gümrük duvarlarını kaldırmak için anlaşmalar yapmak, mümkün olduğunca yine geriye gidip ABD ordusunu yine övdü, Hindistan ordusunu inanılmaz övdü. Bu yine Pakistan için inanılmaz bir şey. Yani hani Başkan Trump'ın gelip böyle, ki bu dönem Pakistan'ın ABD ile ilişkilerini onarmaya çalıştığı bir dönem sözde, ama karşımızda hakikaten silah anlaşması olduğunda, ekonomik anlaşma olduğunda, radikal İslami terörizmle mücadele olduğunda ve bir popülizm olduğunda, otoriterlik olduğunda karşımıza son derece olumlu bir, yani bunlara olumlu bakan bir ABD yönetim var. Onu da görmek gerekiyor belki baktığımız zaman. Haliyle Hindistan'ın Afganistan'da var olmak istemesi, işte etkinliğini arttırması noktasında ciddi manada da yani bununla ilgili haberlerde bir şey yok ama yani Hindistan'a yapılan ziyaretin bundan bağımsız olduğunu düşünmek bence mümkün değil. Yani konuşulmasa bile başkan seviyesinde böyle bir dönemde, Afganistan'da barışın konuşulduğu bir dönemde ve aslında Pakistan'ın Hindistan'ın Afganistan'da olan varlığından böylesine şüphe ettiği bir dönemde yapılan ziyaret bu mesajı verir zaten Hindistan, onu söylemek lazım. Yine benzer şekilde Indo-Pasifik'te özellikle işte Çin boyutu bence burada geliyor. Indo-Pasifik'in güvenliği kırılması, özgürlük kılınması, tüm ülkelerin hani orada var olmasının, ama tabii burada Hindistan ve ABD gibi okumak lazım onu, var olmasını, açık kılınmasını sağlamak bizim görevimiz derken Hindistan'a yaptığı ziyaret sırasında bunu söylemesi Çin'e de bir mesaj zaten, yani onu da söylemek lazım. Dolayısıyla biraz böyle yani Çin dediğim gibi bu artık küresel boyut, çünkü yani virüsün hakikaten etkisi sadece ya fiziki insan kaybından ibaret değil, Çin açısından prestij kaybından da ibaret değil. Kore'de, dünyanın farklı yerlerinde inanılmaz bir Çin karşıtı büyümeye başladı. Yani Çin'in aslında dünyayı o sunduğu söylenen ve ABD'yi aslında tedirgin eden modelin hiç de öyle aslında şu an verilmek istenen imajı o. Çekici bir model olmadı. Bakın yani bir virüs işte geliyor, onları vuruyor sonuçta diye. Dolayısıyla onun da etkisi altında Trump'ın Hindistan'a yaptığı bu ziyaret, Hindistan'ı böyle bir övmek, Hindistan'ın tabii ki büyümesine inanılmaz övgüler. Yani Hindistan ekonomik büyümesi inanılmaz iyi, çoğulculuğu harika, demokrasisi harika, insan hakları, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, her şeyini övdü. Ve onu tabii ki Çin'e karşı yaptığı da aslında çok aşikar, yani bakıldığı zaman Başkan Trump'ın. Dolayısıyla hem Hindistan içerisinde hem bölgesel anlamda ve tabii ki şunu da söylemek, belki eklemek lazım. Bölgesel düzlemde ABD Çin'in etkisini kırmak için, özellikle Orta Asya'da da kırmak için yeni son birkaç hafta içerisinde bir Orta Asya stratejisi yayınladı. O strateji içinde aslında Hindistan'ın bölgede bir başat aktörü olarak hem Orta Asya'yı farklı bölgelerle bağlamak anlamında, hem de Orta Asya ülkelerini Çin'in etkisini bırakmayıp etkin olması anlamında önemli de bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Ben çok böyle hani sadece şey değil, gerçekten birçok ziyaret tabii ki böyledir ama yani Başkan Trump'ın Hindistan'ı seçmesi, böyle bir dönemde seçmesi ve böylesine büyük gösterişli bir ziyaretle bunu yapması aslında bence işte tesadüfi olmadı.
Evet, aslında demokratlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump'ın attığı adımlardan endişeli olduklarını söylüyorlar ama bir de araştırma şirketi Gallup'un yaptığı son anket var. O da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a kamuoyu desteğinin %49'a çıktığı yönünde. Yani atılan bu adımlar aslında Amerikan kamuoyundan olumlu algılanıyor, destek görüyor ve önümüzdeki seçimlere de güçlü gireceğini gösteriyor
yani
Trump.
Yani tüm şey o. Dediğim gibi ekonomik göstergeler son derece olumlu. Yani dünyadaki adımlarına baktığımız zaman, yani Amerikan halkının kendi, biz tabii ki istiyoruz yani Suriye'de işte belli adımlar alsın, Türkiye'den baktığımız zaman ya da başka ülkelerde benzer şekilde, ama yani Afganistan'dan sonuçta Amerikan halkı için bizim bu tüm bahsettiğimiz Afganistan'a barış gelir mi, tüm bu riskler ne olur diye, yani çok da Nevada'da yaşayan bir insan için çok bunların bir alıcılığı yok. Dolayısıyla onlar açısından tek bakılan şey, ya bizim askerlerimiz Afganistan insan niye ölüyor sorusuna verilen bir cevap. O da ABD Başkanı diyor ki işte çekiyoruz diyor yani. Hani geri kalan benden sonrası tufan. Hani çok da şey değil. Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman yani Suriye'den çekilmesi, Orta Doğu bataklık diye görüyorlar belki çekilmesi. Ama tüm bunlara rağmen Çin işte bahsettiğim gibi bunlarla uğraşırken Rusya'da otoriter bir rejim varken yani ABD halkından baktığınız zaman ABD halkı ekonomik anlamda iyi olduğunu görüyor. İşte dış politika listeli adımların atıldığını görüyor. Kendisini sürekli öven ve onların hani başkanı olduğunu söyleyen bir başkan var karşısında. Yani şunu söylemek lazım. ABD'de eğer en başta bence demokratlar yani belki bununla bitireyim. Yani böyle sürekli cidden uzun yıllar boyunca ABD halkını görmezden gelen. Yani ABD halkını sadece kendi gördükleri şehirli, demokrat, eğitimli, kesimler olarak görmüş bir demokratlar var. Kırsalı tamamen terk etmiş, eğitim alamayanları, eğitime ulaşamayanları görmezden gelmiş demokratlar var. İşte onların yönetiminde aslında bu bahsettiğim ABD halkının bu kısmında yani işte kırsalda yaşayanlar, eğitime erişimi olmayanlar, daha fakir hani sosyoekonomik durumu iyi olmayanların gözünde tam bir Amerikan müessesi nizamı yerleştirdiler. Ve o Amerikan müessesi nizamına tepkiyle Trump oldu. Trump da oradan yürümeye devam ediyor bence.
Peki. Bakalım önümüzdeki süreçte bu yürüyüş nereye varacak? Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ömer Aslan konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.